İyi akşamlar sayın izleyicimiz ve dinleyicimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Karadeniz Radyo, Aksu TV, Kaşgar TV, Çorum, Kanal 19, Mardin, Kanal 47, Sivas, Spat TV, Tokat, Turhal, Süper TV ve Radyo, Uşak, Egem TV, Harun Yahya TV'den canlı olarak Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bugün aramızda yeni konuğumuz var. Münevver Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun hocam, nasıl başlamak istersiniz?
Ahir zaman alametleriyle başlamak istiyoruz inşallah. Çünkü önemli bir devirde yaşıyoruz.
Evet.
Yani dünyanın şu anda vaat edilen bir dönemindeyiz. Yani Peygamber Efendimizin ahir zamanla ilgili tarif ettiği, müjdeler verdiği çok önemli bir devirde yaşıyoruz. Yani nerede yaşadığımız ve neler yaşanacağına dair bize bilgi verilmiş. Bu bilgilere sahip olmak herkes için çok önemlidir tabii. Çünkü olaylar ona göre gelişiyor. Allah olayları ona göre yaratıyor. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Allah var, kaderi ceryan ediyor Allah'ın. Ve biz de o kaderin içinde yaşıyoruz. Allah kaderini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiş. İleriye dönük olan 1400 sene önce bugün de neler yaşanacağı, kimler çıkacağı, Hazreti Mehdi'nin zuhuru, çıkışı, Hazreti İsa'nın nuzulü, inşallah İslam'ın dünya hakimiyeti, İslam ahlakının dünya hakimiyeti, Müslümanların birliği, bunların hepsi Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş ve İnşallah. Günümüzde yaşanacak. Nereden anlıyoruz? Alametlerinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Kıyamet alametleri ve Mehdi'nin çıkış alametleri. Şu olaylar olduğunda bilin ki Mehdi çıkmıştır diyor. Şimdi biz o olaylara bakacağız inşallah.
İnşallah.
Kabe baskını. Bakın Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce bildirmiş. Allah'ın gaybı bildirmesiyle. Bize bildirmiş diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun çıkacağı yıl, Mehdi'nin çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Bakın hacda, Kabe'de kan akıtılacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz.
Evet.
1400 yıl boyunca hiç böyle bir şey olmamış. Ve Hicri 1400'de tam 1979'a bakın, Yeni Asya Gazetesi'nin 22 Kasım 1979 tarihli nüshası. Kabe'de silahlı saldırı. Bakın, Harem-i Şerif'e vaki saldırı lanetleniyor. Türkiye Gazetesi'nde 21 Kasım 1979 Mekke işgal edildi. Harem-i Şerif'e menfur tecavüz. Bakın tam Hicri, bugün 1 Muharrem diyor gazetenin alt köşesinde. Yani Hicri 1400'ün tam başladığı gün Kabe'de baskın oluyor. Namaz kılanlar rehin alındı. Mekke'de cami basıldı. Bununla ilgili bakın Kabe'yi bastılar. Devam ediyor. Mekke işgal edildi. Bakın kaç ölü var diyor. 30 ölü var, 90 kişi rehin alındı.
Tarihinde ilk kez böyle bir olay oluyor.
Evet. Bakın bu harika bir olay. Hiç olmamış bir olay. Tam söylenilen vakitte ceryan ediyorsa bu harikadır. Yani bu bir mucizedir.
İnşallah.
Bakın böyle olacak deniyor ve aynısıyla oluyor. Bu nedir? Belli ki mucize. Yani Allah gaybı Peygamber Efendimiz'e bildirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. O da bize bildiriyor Allah'ın bildirmesiyle. Ve tam dediğinde 1400'ün ilk gününde çıkıyor gazete bakın. Kabe'de kan akıtılıyor. Bu Mehdi diyor ki Kabe'de kan akıtıldığında Mehdi'nin alametidir bu. Çıkış alameti diyor. Tam Hicri 1400. 135 kişi can vermiş. Kabe'de kan akıtılması ile ilgili başka bir hadis. Ramazan'da bir seda olur, Şevval'de bir seda olur. Zilkadde de kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhicce'de hacılar talana uğrar. Muharrem'de gökten şöyle nida olunur. Dikkat ediniz, filan kimse Allah'ın halkının hayırlılarındandır. Onu dinleyiniz ve ona uyunuz. Ramuzel hadiste geçiyor. Zilkade ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler, harpler olur. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhecce'de ise harp baki olacak. Hacılar soyulacak, kanları Cemretül Akabe üzerine akacak. Bakın haç terörü. Bu da 1987'de ceryan eden ikinci hacda kanlı olay.
Evet.
1407'de yani Hicri 1400 Mehdi'nin çıkışı ve artık başlangıcı çalışmaya başladı. İman vazifesini yapmaya başladığı tarih inşallah. Yine ikinci defa oluyor bakın. O da alamet olarak Peygamber Efendimiz bildirmiş. İran-Irak Savaşı.
Evet. Yine Peygamberimiz bildiriyor. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilice'de ise harp vaki olacak şeklinde söylüyor Peygamberimiz. Bu da kıyamet alametleri 166. sayfada geçiyor. İran-Irak Savaşı zaten biliyoruz. 1990 yılında. Yine başka bir hadiste Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar, siz fazla taassupa kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir gün de sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar nutuka çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Yani kesinlikle yenişemeyeceklerini Peygamberimiz bildiriyor.
Evet.
Zaten İran-Irak Savaşı'na baktığımızda da aynı şekilde iki tarafın da yenişmesi söz konusu değil.
Evet.
Belli bir süre savaş sürüyor ve ondan sonra iki tarafta yenişemeden savaş sona eriyor.
Savaşın galibi yok.
Evet. Burada da yine zaten belirtilmiş bilgiler. Farsi yönünden gelecek olan diye geçiyor. İran tarafından gelecek olan. Farsi, İranlı büyük lügatta geçen bilgiye göre. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Yazıya inecekler. Ovalık Irak Obası'ndan bahsediliyor. Mutık da bölgede bir dağın adı. Rakabe'de petrol kuyularının çok olduğu bölge olarak geçiyor. Allah her iki ordudan zaferi kaldıracak diye geçiyor. Zaten o zaman haberlerinde de işte bir ileri bir geri İran-Irak Savaşı. Bir yenişme söz konusu değil kendi aralarında.
Evet.
Peygamberimiz detayıyla vermiş bu konuyu. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Bakın. Yine 1400'ün başı. Yani İran-Irak Savaşı'nda tam 1400'ün başı. 1979-1980. Evet. Değil mi? Afganistan'a yapılan Sovyet müdahalesi tepkiyle karşılandı. Rusları protesto ettik diyor haberde. Yine Aralık, 31 Aralık 1979. Bakın Sovyetler Afganistan'ı ele geçirdi. Yine tam 1400. Rusya Afganistan'a asker yığıyor. Afganistan işgali Peygamber Efendimiz Mehdi'nin alametidir diyor. Çıkış alametidir diyor, evet. İnşallah. Doğu tarafında bir ateş görülmesi. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir. Bakın doğu tarafında bir ateş. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bu ateş Independenta biliyorsunuz 1979'da Roman tankeri patladı. Bakın Boğaz'da, bakın Kasım 1979. Yani bütün alametler hepsi 1400'ün başında hemen hemen aynı ay etrafında,
evet,
çıkmaya başlamış. Başladım. Bu bir mucize. İstanbul gece yarısı gündüz gibi oldu. Ben hatırlıyorum gayet şey, hakikaten öyle olmuştu. Rumen tankeri atom bombası gibi infilak etti diyor. İstanbul duman altı oldu. Yunan şileviyle Rumen tankeri çarpıştı. 51 ölü. Deniz yanıyor. Boğaz'da hakikaten tek böyle bir kaza olmuştur.
Evet.
Ve sadece o tarihte çok dikkat çekici. Bakın. Şimdi evet. De Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi.
Evet, Peygamberimiz yine bildiriyor bunu. Aynı zamanda Bağdat alevlerle yok edilir şeklinde söylüyor. Gerçekten de bu olaylar aynı şekilde gerçekleşti. Hatta gazete haberlerinde bile Bağdat yanıyor diye geçiyor. Diğer slayta geçelim.
Evet.
Burada yine Bağdat cayır cayır. Tam olarak Peygamberimiz yani Bağdat'ın alevlerle yok edileceğini buyuruyor. Aynı şekilde gerçekleşmiş durumda.
Evet.
Ve de aynı dönemde gerçekleşiyor yine.
Evet.
İnşallah. Irak alev alev yanıyor diye. Yine Peygamberimiz...
Bu tabii 2003'te de cereyan etti.
Evet.
Irak tekrar işgali, evet.
İnşallah. Yine Peygamberimiz Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır. Ya yani aynı şekliyle gerçekleşti. Bu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği. Irak'ı onarım, ABD'nin diye Orta Doğu Gazetesi'nde 2003 yılında çıkmış 19 Mart'ta. Yine Irak'ın kültür mirası paramparça edildi. Yeni Şafak Gazetesi 2003'te.
Evet. Tam hadisin söylediği gibi maşallah. Bakın yağmalama. Değil mi?
Evet, hadiste yine geçen tam bir bilgi.
Evet.
Yine Irak'ın para biriminin değişmesi. Peygamberimiz şöyle söylüyor. Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Aynı şekilde yine gerçekleşmiş durumda. Irak borç batağında gazete haberleri yine çıktı. Irak şimdi de dinar çıkmazında. Mesela yine başka bir haberde, Hürriyet gazetesinde. Iraklılar artık dolar kullanacak. Yani aynen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği gibi. Yani kullanacakları bir para neredeyse kalmayacak diyor.
Evet.
Aynen gazete haberlerinde de, işte Milli Gazete, Hürriyet gazetesinde de Irak'a uçak dolusu dolar şeklinde. Yani Peygamberimiz 1400 sene öncesinden bu olayı net bir şekilde detaylarıyla bildiriyor. Ve de bu olayların hepsi, mesela şu ana kadar gördüklerimiz de, bundan sonra bakacaklarımız da, hepsi 1400'de başlayan bir süreçle gerçekleşmeye başlıyor. Yani işte 1900'lerin başında değil, hatta 1800'lerde değil, 1000 senesinde de değil. Hepsi Peygamberimiz zaten 1400'de 1500 arasında bütün olayların olacağını bildiriyor aynı zamanla ilgili. 1400'den itibaren söylediği 200'e yakın, 150'nin üzerinde alamet aynı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi biz 5-6 tanesini gördük. Yine devam edebiliriz.
Evet.
Yine para biriminin kalkmasıyla ilgili Saddamlı paralara veda.
Evet.
Şeklinde.
Bir ordunun kaybolması. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sahya, çağrı, nara yani. Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Bakın. Hadiste, başka bir hadiste, kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölünde iken yere batırılacaklardır. Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Ya bu çok özel bir şey anlatıyor Peygamber Efendimiz. Yani hiç vuku, yani hiç cereyan etmemiş bir olay. Bakın Saddam'ın uçakları kumlardan çıkartıldı. Ya bu bir mucize işte. Yani hiç olmamış bir şey tam tarif edildiği gibi aynen oluyor yani.
Maşallah.
Saddam da yok, adamları da yok.
Aynen hadiste bildirildiği gibi.
Kayıp yani. Evet.
Bir ordu kayboluyor. Kayboldu. Zaten bir gecede kayboldu. Evet. Kimse de bulamadı ondan sonra orduyu.
Bu harika bir olay ve bir mucize, Peygamber Efendimiz'in mucizesi. Bunlar hem imanı arttırıcı şeyler. Bunlar evet. Çünkü kaderin ispatı aynı zamanda.
Yani öyle
Cenab-ı Allah'ın yarattığı kaderi Peygamber Efendimiz'e bildiriyor. Peygamber Efendimiz gaybı nasıl bilebilir? Ancak Allah'ın bildirmesiyle bilebilir.
Evet.
Allah öyle söylüyor ayetinde zaten inşallah. Dolayısıyla 1400 sene sonra olacak olayları aynen harfi harfi çıkacak şekilde tarif etmiş Peygamber Efendimiz.
Maşallah.
Ve bu olaylar olduğunda Mehdi çıkar diyor inşallah.
İnşallah.
Saddam nerede? Muhafızları kaçtı mı?
Yine Fırat'ın suyunun kesilmesi. Resulullah şöyle Resulullah buyurdu ki Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Yine başka bir hadiste de Fırat nehri bir altın dağını açığa çıkarır şeklinde söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu olay da Fırat nehrinin suyunun kesilmesi ve çekilmesi ve altından bir dağ çıkması Keban Barajı ile gerçekleşti. Onun da haberlerine bakabiliriz.
Evet.
Yine başka bir hadiste Fırat nehrinin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. Bildirmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da yine Fırat'la ilgili Fırat'ın altında işte altın rezervleri olduğuna dair uydudan görüntüler alındığı söylendi.
Evet.
Burada da yine Koca Fırat doğduğu yerde durdu diye Hürriyet gazetesi 73'te verilen bir haber. Keban Barajı'nın açılması yine işte o zaman yapım süreçleri 73'te, 75'te Keban Barajı açılıyor.
Evet. Fırat'ın suyu kesiliyor.
Ve altından dağ çıkıyor. Gerçekten de dağ görüntüsünde bu yapılan.
Evet. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları.
Evet.
Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır. Bakın kıyamet alametlerinde geçiyor. Hicri 1400'de 15 gün arayla gerçekleşen ilk ay ve güneş tutulmaları. 1981 yılında bakın Ramazan ayında 15. günü ay, 29. günde güneş tutulmuş. Hemen ertesi sene 1982 yılında Hicri 1402 Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günde güneş tutulmuş. Harika bir olay. Yani bu bir mucize. Çünkü gök olayları sürekli olan olaylar değil, uzun zaman dilimlerinde veyahut belli zaman dilimlerinde olan olaylar.
Evet.
Tam o zamanda olması bir mucize bu. Bir alamet olduğu belli. Hicri 1400 içinde gerçekleşen diğer tutulma tarihleri, ay tutulması 20 Kasım 2002, 1423 Ramazan'ın ortasında, 9 Kasım 2003, 1424 Ramazan'ın ortasında, güneş tutulması ise 4 Aralık 2002, 1423 Ramazan'ın sonunda, 23 Kasım 2003, 1424 Ramazan'ın sonunda.
Halley-i Kuyruklu Yılan'ın doğması yine. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. Yine başka bir hadiste yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Bakın yani detayıyla yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. Güneş ve ay tutulmasından sonra olacağını bildiriyor yıldızın geçmesinin. Gerçekten de o şekilde oldu. 81 ve 82'de ard arda güneş ve ay tutulmaları oldu. Ardından 86 yılında. Aynen yine Peygamberimizin bildirdiği gibi 86 yılında Halley-i Kuyruklu Yıldızı geçti. Başka bir hadiste de herkes onu çıplak gözle görür diye geçiyor Peygamber. Herkes onu kendi gözüyle görür diyor Peygamberimiz. Gerçekten de Halley Yıldızı'nın özelliği çıplak gözle dahi görülebiliyor olmasıydı.
Evet.
Ve herkes görebilir. Yani televizyonlardan da belki izlendi, gazetelerden. Aynı zamanda insanlar da bunu çıplak gözle görebildi. Yani çok büyük bir mucize bu. Peygamberimizin bu kadar detay vermesi ve bu şekilde evet. gerçekleşiyor olması.
Bakın, haberde kandilli rasa tanesi taşınmış yani kuyruklu yıldızı izlemek için güneye taşınıyor
evet.
denmiş. Büyük bir olay. Evet.
Çok yakın mesafeden geçti diye. Ve de Halley-i Kuyruklu Yıldızı Hazreti Mehdi'nin de çıkışına bir alamet olarak gösteriliyor. Yani 86 senesinde Allah-u Alem böyle bir çıkışta gerçekleşti inşallah.
76 yılda bir geçiyor diyor.
Evet inşallah.
Uzun bir zaman dilimi. 76 yılda bir tam olması gereken zamanı gösteriyor.
Yine Halley-i Kuyruklu Yıldızı'nın çıkmasıyla ilgili... Dünyamızın yakından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak ışıklı bir yıldızdır. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. Yine Peygamberimiz hadislerinde bildiriyor. Doğudan batıya doğru olduğunu bildiriyor. Ve ay ve güneş tutulmalarından da sonra olduğunu yine Peygamberimiz bildiriyor. Evet. Aynı şekilde Halley-i Kuyruklu Yıldızı 86'da detaylarıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği gibi geçiyor. İnşallah. Daha önce geçtiği zamanlarda bu yıldızın Hazreti Nuh kavmi helak oluyor. Hazreti İbrahim ateşe atılıyor. Firavun ve kavmi yok ediliyor. Hazreti Yahya şehit ediliyor. Hazreti İsa doğuyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy gelmeye başlıyor. Bu yıldızın geçtiği diğer dönemlerdeki yaşanan olaylar bunlar. Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinde yer almaya başlıyor. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethediliyor.
Maşallah.
Yani bu kadar önemli olayların olduğu zamanlarda geçiyor. Ve 86 senesinde inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği gibi Hazreti Mehdi'nin çıkış senesi olarak bildirmiş oluyor. Çünkü o sene o yıldız geçiyor inşallah.
Bir başka yıldız daha var. O da Lulin kuyruklu yıldızının görünmesi. Şöyle diyor Peygamber Efendimiz. Bakın İmam Rabbani aktarıyor. Mektubat-ı Rabbani'de 381 mektup sayfa 1184. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri yani çıkış alametleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar. İki dişli münevver. Bakın. Demin Halley-i Kuyruklu Yıldızı'nı gördük.
Evet.
Önü bir top, arkasında kuyruk gibiydi. Tek
evet.
başlı. Bakın bu iki başlı. Değil mi? Çok belirgin. İki tarafında hakikaten boynuz gibi iki başlı ve münevver diyor. Yani parlak.
Evet.
Kendini gösteren hakikaten gayet parlak ve iki de boynuz gibi Lulin kuyruklu yıldızı.
Bir de o hadisin daha da detayında bu yıldızın diğer yıldızların aksine batıdan doğuya gideceğini peygamberimiz bildiriyor. Aynı bu şekilde Levent Kırıklı yıldızı da gerçekten zaten çok şaşırtıcı özellikleri var. Normalde hocamız da sürekli anlatıyor. Normal bir yıldızın bir tane kuyruğu olur. Yani hem önünde hem arkasında kuyruk bir yıldızın olmaz ama peygamberimiz bu şekilde bildirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. O şekilde geçiyor. Bir de peygamberimiz aksi yönde gider diyor. Batıdan doğuya gider diyor.
Evet.
Aynen o şekilde bu yıldız da batıdan doğuya gidiyor. Gerçekten o açıdan da şaşırtıyor bilim adamlarını.
Evet.
İnşallah.
Ve ilk defa görülmüş. Yıldız daha evvel bir geçiş tarihi belirlenemiyor. Maşallah. Belirlenemeyen bir tarih ilk defa görülmüş. Dolayısıyla gerçek bir alamet hakikaten. Tam söylendiği gibi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem. Güneşten bir alamet belirmesi. O Mehdi güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. El-Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi'l Muntazar sayfa 47. Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmayacaktır. Kitabül Bürhan fi alametil Mehdi ile ahir zaman sayfa 33. Bakın güneşte bir alamet. Ve hakikaten bakın asrın patlamasını böyle yakaladılar. Güneş patlayacak. Gördüğünüz gibi güneşte bir alamet belirdi. 1989.
Yine aynı dönem içerisinde.
Evet.
Olan bir olay.
Hicri 1400'lerin başı. Tam Mehdi'nin çıkış alameti.
Tozlu dumanlı bir fitne diye peygamberimiz bildiriyor yine bir hadisinde. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek şeklinde söylüyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu New York'ta yaşanan 11 Eylül olayı gerçekten de tozlu dumanlı karanlık bir fitne, nereden geldiği belli değil yani gerçekten karanlık. Aynı zamanda bir fitne, terör saldırısı çünkü. Peygamberimiz daha da detayı veriyor, bunu diğerleri takip edecek buyuruyor. Yani aynen 11 Eylül saldırısından sonra artık terör dönemi başladı dünyada. Gerçekten o terör saldırısından sonra artık her gün bir terör olayı duymaya başladık. Peygamberimiz yine bunu da detaylı olarak anlatmış sallallahu aleyhi ve sellem.
Bakın yani tozlu dumanlı hakikaten.
Hatta o dönemin haberlerinde de New York toz duman diye haberler çıkmıştı.
Tabii.
Aynen hadisteki kelimelerin aynısıyla haberler çıkmıştı inşallah.
Evet inşallah. Ve Mehdi ile birlikte yaşanacak olan altın çağ döneminden de zenginliklerin olacağı, bereketin, bolluğun olacağı. Bakın ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allahu Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek. Hayvanlar bolluk içinde ve arzı, yeryüzü, nebatatı, bitki ve yemişi çok fazla olacak. Hazreti Mehdi insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. El-Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi'l Muntazar.
İnşallah.
Evet. O zaman yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hazreti Mehdi hazineleri çıkaracak. El-Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi'l Muntazar. İnşallah. Hazreti Mehdi Allah'ın hidayet verdiği ve kendisinin insanlara hidayetine vesile olduğu şahıs. Allah'ın bir elçisi. Kitapsız görevlendirdiği, imanla insanları kurtaracak olan bir şahıs. Şimdi yani o devir, bakın ondan evvel, şimdi yaşadığımız dünyada bakın şu döneme kadar son 150 yıldır dünya savaşları, değil mi? Yani kaç milyon insan öldü? İki tane dünya savaşı geçirdi dünya. Terör. Bunlarda milyonlarca insan öldü, şehirler yıkıldı, çocuklar öldü, Müslümanlar şehit edildi. Halen devam ediyor, değil mi? Yani Afganistan'da olaylar oluyor, Irak'ta, Doğu Türkistan'da. Bitmek bilmeyen son 150 yılda ateist felsefelerin neden olduğu bir insanlık dramı diyeyim yani tabiri caizse. Deccaliyetin getirdiği zulüm, adaletsizlik ve karmaşayı yaşadık biz. Son 150 yıldır böyle insanlık tarihi. Evet. Şimdi işte Hazreti Mehdi ile bu savaş dönemi bitecek, barış dönemi olacak.
İnşallah.
Ondan sonra zulüm dönemi bitecek, adalet dönemi olacak. Çünkü şu zamana kadar insanlar Allah'ı inkar eden felsefe olarak ateist, materyalist ve darwinist düşünceyle bu insanlıkta saydığımız şeyler yaşandı. Neden? Çünkü dediler ki işte Darwin'in ortaya attığı gibi daha evvel Sümerlerden de gelen anlayış o. Her şey tesadüfen oldu. Her şey tesadüf olunca kendi düşüncelerince o zaman insanın bir değeri olmadı. İnsan da bir çeşit hayvan oldu. Dolayısıyla hükmedebilen, öldürülebilen, değeri olmayan, yani sosyal anlamda bu şekilde bakıldığı için çok rahat katliamların yapılabildiği bir anlayışın temeliydi bu felsefeler. Allah'ı inkar eden felsefelerdi. Darwinizmin getirdiği mantık bu oldu. Yani doğada bir mücadele var diyordu Darwin ve daha belki aynı benzer inananlar. Bu mücadele hayvanlar arasında kim güçlüyse o kazanır, zayıflar yok olur, güçlüler ayakta kalır. Böylece o mücadele içinde devam eder gibi bir anlayış. Şimdi bunu toplumlara uyguladılar sosyologlar o zaman ve işte Marx gibi, Engels gibi, Lenin gibi uygulayıcıları, sonra Stalin gibi liderler, Hitler gibi, yani hem faşist hem komünist dünyadaki o ideolojiler tamamen bu fikirden beslendiler. O zaman hayat da biz de bir çeşit hayvanız madem dediler. E zaten mücadele nasıl mücadele? İşte birbirimizi öldüreceğiz yani mücadele dediğim bu dediler. Mesela Marx aldı o mücadeleyi sınıflar arasında uyguladı. Biz sınıflar arasında bir mücadele vardır dedi. Hitler aldı dedi ki ha biz de ırklar arasında olduğunu düşünüyoruz bu mücadelenin dedi. Kafatası ölçümleri falan yaptı. İşte ona göre insanlar öldürdü. İşte emperyalistler de bu ülkeler arasında bu mücadele vardır dediler. Gittiler insan bütün ülkeleri işgal ettiler. Orada savaşlar, insanlar, ölümler. Kapitalist, vahşi kapitalist sistemde doğru bizde bu mücadele olması lazım. Evet. Biz de bireyler arasında işte herkes birbirine essin, rakip olsun. Kim kimi kırarsa o üstün olsun. Birisini essin, ezilsin, fakir kalsın, mağdur olsun. Öbürü onun üstüne basarak büyüsün, güçlensin, devam etsin. İşte bu anlayışlarla dünya bu hale geldi. Şimdi Hazreti Mehdi çok güçlü bir Allah sevgisi, çok güçlü bir Allah korkusu, sevgiyle, şefkatle, merhametle insanlığı bu içinde olduğu durumdan kurtaracak olan insan, vesile olacak olan insan. İnşallah. Neyle? Allah sevgisiyle. Yani güç ve Allah Hazreti Mehdi'ye verdiği güç, Allah'a olan iman, Allah'a olan sevgisi, Allah'a olan korkusu ve onun getirdiği duyarlılıklarla insanlara sahip çıkıp o kanı durdurmak, bir kere dünyadaki kanı durdurmak, sevgiyi ve barışı tesis etmek. Allah bir kere Allah'a inanmadıkları için ve Allah'a inanmamaya zorladıkları için o ideolojiler, insanlar öyle duyarsız oldu ve öyle eğitildikleri için de bu sonuçları yaşanan bir dönemde o insanlar yaşamış oldu. Ama şimdi Hazreti Mehdi imana vesile olacak. Mesela bu Darwinist fikirleri, ateist fikirleri tamamen yok etmiş olacak. Yani Üstad Bediüzzaman da öyle diyor. Materyalist, maddiyum ve tabiyunu tam olarak susturur diyor. Tam olarak susturur diyor. Bu ne demek? Maddiyun, tabiyun dediğimiz materyalizm, Darwinizm. Bilimsel olarak tamamen yok etmek. Yani Allah'ı inkar eden felsefelerin aslında geçersiz olduğu, tamamen uydurma ve yalan olduğunu bilimsel anlamda, kültürel anlamda, her anlamda delilleriyle yok etmek. Onu yok edince ona bina edilen sonuçlar da ortadan kalkmış olacak. Çünkü insanların zihinleri ve gönülleri, kalpleri değişmiş olacak. Tesadüfe, hayvana inanan insan sonra yaratıcısının Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın varlığının farkına varacak. Öyle olunca vicdanı gelişmiş olacak. Duyarlılığı artacak. Değil mi? Zulüm yerine şefkate dönecek o insan. Peygamber Efendimiz söylüyor, insanlar değişirler diyor 180 derece. Mesela cahil olan alim olur diyor ahir zamanda. Bu nasıl oluyor? Allah'ın farkına vararak, Allah'a iman ederek oluyor ve eskiden cahilken alim oluyor. Değil mi?
Korkarken çok cesaret
oluyor. Korkarken cesur olacak diyor. Nasıl olur? Ancak Allah'a imanla eskiden her şeyden korkan insan sonradan Allah korkusuna sahip olunca hiçbir şeyden korkmaz hale gelecek. İşte tamamen insanları 180 derece değiştiriyor. Hazreti Mehdi buna vesile oluyor. Allah'a olan imanı vesile oluyor ve akıllı ve kalbi tam tatmin edecek şekilde.
İnşallah.
O yüzden Hazreti Mehdi bütün insanlık için bir müjdedir. Allah'ın izniyle sonradan Hazreti İsa'nın nuzuluyla birlikte herkesin memnun kalacağı bir insandır. Yani havadaki kuşlar da razı olur diyor Mehdi'den hadis-i şerifte. Başka. Hakikaten bütün hayvanlar da o şekilde, hayvanlara olan duyarlılık da artacak Hazreti Mehdi'yle. Çünkü onun sevgisi insanların en çok ihtiyacı olan şey, birbirlerine olan sevgi, Allah sevgisinden kaynaklanan şefkatli, değil mi? Merhametli, adaletli ve kapsayıcı, herkesi sahiplenici bir yaklaşıma sahip olacak Hazreti Mehdi inşallah. O yüzden herkes dünyadaki razı olacak, ondan memnun olacak. Böylesine güzel ve kutlu şahsın çıkış alametlerini gördük.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz tarif de etmiş Hazreti Mehdi'yi. Yani kaşını, gözünü, boyunu, fiziksel alametlerini, özelliklerini, fiziksel özelliklerini tarif etmiş. Biraz da onları inceleyelim.
İnşallah. İnşallah. Altı Hocam, dediğin gibi yani şu anda çok kutlu bir dönemde yaşıyoruz. Yani normalde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bu olaylardan bir tanesini bile bildirmiş olsaydı biz ahir zamanda olduğumuzu zaten anlardık. Yani sadece tek bir alamet dahi olsaydı biz bunu anlardık bu olay gerçekleştiğinde. Fakat Peygamberimiz 150'den fazla alamet söylemiş ve hepsi gerçekleşmiş. Yani artık bu olayda normal sağlıklı düşünen bir insanın bunun ikinci bir ihtimali olmadığını görmesi gerekiyor inşallah. Hazreti Mehdi'nin biraz da fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Şöyle geçiyor. Hazreti Mehdi güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. Mehdilik ve İmamiye sayfa 153'te geçiyor. Yani Hazreti Mehdi'nin güzel ve nurlu yüzlü bir şahıs olduğunu inşallah biliyoruz. Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. El-Kavlu Muntasar fi Alameti Mehdi'nin Muntasar sayfa 33'te geçiyor yine. Hazreti Mehdi'nin teninin Arabi olduğu geçiyor ama tabii zenci gibi olmuyor. Arap rengi pembeye kaçan beyaz gibi. Yani böyle hamamdan yeni çıkmış bir insanın ten rengi gibi. Gerçek Arap rengi o. Yine rivayette Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın rengi Arabi. Yine El-Kavlu Muntasar fi Alameti Mehdi'nin Muntasar'da sayfa 15'te geçiyor. Yine Hazreti Mehdi'nin omuzunda nübüvvet mührü olduğunu bildiriyor Peygamberimiz. Şöyle geçiyor. Hazreti Mehdi'nin omuzunda Peygamberimizdeki sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet mührü bulunacaktır. Yine El-Kavlu Muntasar fi Alameti Mehdi'nin Muntasar'da geçiyor. 41'de, 41. sayfada. Omuzunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alameti vardır diye geçiyor yine. İnşallah. Hazreti Mehdi'nin sırtında yaprak şeklinde bir bend daha var. Yine yani Peygamberimiz bu kadar detaylı anlatıyor Hazreti Mehdi'yi. Yani hem ahir zaman olaylarını hem de Hazreti Mehdi'yi. Çünkü bu olaylar gerçekleştiğinde ve Hazreti Mehdi geldiğinde kesinlikle insanların reddedebilecekleri bir durum oluşmaması için Peygamberimiz çok detay veriyor inşallah. Şöyle geçiyor. Hazreti Mehdi'nin iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. Sol kürek kemiğinin sol alt tarafından bir yaprak daha vardır. Tıpkı Mersin yaprağı gibi. Yani Mersin yaprağını andıran bir ben olduğunu daha bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hazreti Mehdi'nin endamı Beni İsrail gibi olacağını bildiriyor. Hazreti Mehdi'nin boyu, posu sanki Beni İsrail ricalindedir diye geçiyor hadiste. El-Kavlu Muntasar fi Alameti Mehdi'nin Muntasar sayfa 36'da geçen bir hadis bu. Yani İsrail'i bir görünümü olacağı Hazreti Mehdi'nin bildiriliyor.
Avrupa'yı.
Avrupa'yı bir görünümü inşallah. Hazreti Mehdi'nin yürüyüşü dışa doğru oluyor. Yine hadiste şöyle. Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve birbirinden uzak olması. Yani Hazreti Mehdi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüş şeklini dahi tarif ediyor. Yani Allah-u Alem zaten gördüğü çok net anlaşılıyor yani çok detaylı anlatmasından. Hazreti Mehdi aleyhisselam konuşmalarında vurgu yapmak için yine elini kullanıyor. Hadiste şöyle geçiyor. Hazreti Mehdi yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur. Yine konuşurken sağ elini kullandığını biz buradan anlıyoruz inşallah. İmam Suyuti Kıyamet Alametleri sayfa 174'te geçiyor yine bu bilgi. Yine Peygamberimiz Hazreti Mehdi orta boylu olacaktır. Yani ne uzun ne kısa olacağını, orta boylu olacağını bize bildiriyor. Mehdi Muntazar'da sayfa 41'de inşallah. Yine Hazreti Mehdi'nin heybetli bir şahıs olacağını Peygamberimiz bildiriyor. O Mehdi heybetli bir şahıstır. Hazreti Mehdi aleyhisselam sanki Beni İsrail'den bir adamdır. Yani Beni İsrail'e benziyor. Heybetli bir acar olduğunu Peygamberimiz bildiriyor. Kitab-ı Burhan fi Alametil Mehdi'ül ayrı zamanda yine sayfa 23 ve 30'da geçiyor. Hazreti Mehdi'nin sakalı bol ve sık olacak. Yine El-Kavlu Muntazar fi Alametil Mehdi'ül Muntazar'da sayfa 23'te bildirilen bir bilgi bu. Gözlerinin çekik olacağı, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gözleri çekiktir. Gaybet-i Numani'de sayfa 252'de. Yine gözlerin çekik olacağını Peygamberimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ön dişleri parlaktır. Yine çok açık bir şekilde bildirilen bir bilgi. Kıyamet Alametleri sayfa 174'te. Geniş vücutlu olacağı yine bildiriliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam iri gövdeli diye geçiyor. Hazreti başka bir hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam karnı büyük, iki uyluk arası açık diye geçiyor. Yani çok fazla detay veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi ile ilgili. Yine karnı büyük, iki uyluk arası açık diye geçiyor. Mehdi-i Muntazar'da sayfa 13'te. Yine uylukları geniştir. Hazreti Mehdi alnı açık, karnı büyük, iki uyluk arası açıktır diye geçiyor. Mehdi bendendir, açık alınlıdır. Yine buyurmuş Peygamberimiz. Kitab-ı Burhan, Fi'alametil Mehdi ayrı zamanda sayfa 21'de geçen bir bilgi. Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır. Yine Peygamberimiz buyurmuş. Tirmizi 5. cilt sayfa 365'te. Hazreti Mehdi'nin kaşları kavislidir diye geçiyor. Kıyamet alametleri sayfa 163'te. Evet. Yani kaşlarının kavisli olduğunu Peygamberimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. O Hazreti Mehdi orta boylu, güzel yüzlü, güzel saçlıdır. Saçlarının güzel olduğu Ahbarut Nüvel'de sayfa 117'de. Yine Peygamberimizden rivayette gelen bir bilgi. Saçlarının güzel olduğu belirtiliyor. Hazreti Mehdi'nin sağ bacağında siyah bir iz vardır. Yine Peygamberimizin bildirdiği detay bir bilgi. Gaybet-i Numa sayfa 251'de geçiyor. Yine başka bir bilgi olarak Hazreti Mehdi'nin iki alameti vardır. Başında bir ben ve bir iz vardır ki iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. Alnında bir ben olduğunu yine Peygamberimiz bildiriyor. Gaybet-i Numa sayfa 253'te. Ayrıyetten Hazreti Mehdi'nin alnında iz vardır. Yüzünde ise ben diye geçiyor. Başka bir rivayette yine Gaybet-i Numa 252. sayfada. Alnında bir iz oluyor. Bir yara izi olabilir veyahut da başka bir iz olabilir Allah-u Alem. Yüzünde ise ben olduğunu Peygamberimiz bildiriyor.
Ne kadar detaylı mesela bildirmiş Peygamberimiz değil mi?
Maşallah.
Yani Allah göstermiş ona simasını. Ve o kadar dikkatli ki Peygamber Efendimiz en ufak her türlü detay, yani böyle sizin gözle dikkatli ederek göreceğiniz şeyi ancak bildirmiş Peygamber Efendimiz.
Maşallah.
Ben bazı hatırladığım şeyleri de söyleyeyim. Saçları, yani böyle hepsi söylediklerinde bir şey yapacak olursak, mesela yüz çehresini tekrarlayacak olursak, saçları siyah ve güzel. Evet. Sakalı aynı şekilde siyah ve güzel. Kaşları kavisli.
Gözleri çekik.
Gözleri hafif çekik. Gözleri yeşil. Başka evet, bir hadiste söylüyor. Aynül Hadra. Yeşil gözlü yani Mehdi. Kaşları kavisli. Sonra kaş arasındaki çatık mesela ikidir. Mesela bende ikidir. Bazı insanlarda evet, birdir. Tektir diyor Hazreti Mehdi için.
Evet.
Yani kaş ortası tek.
Çok nadir insanlar
evet,
olan.
Evet, o kaş çatığı evet, tek. Ondan sonra burnu ince ve düzgün. Güzel. Yüzünde dediğin gibi bir inci şeyi vardır diyor. Bir
İnci
benden bahsediliyor.
İnci yandan bir yıldız vardı geçiyor.
Evet. Ondan sonra alnı açık ve geniş diyor. Ten rengi kırmızıya çalan beyaz. Arap, gerçek Arap rengi öyledir. Kırmızıya çalan beyaz. Sonra
geniş omuzlu.
Geniş omuzlu. Gövdesi de geniş.
Karnı geniş.
Karnı geniş, evet.
Orta boylu.
Evet, orta boylu. Sonra seyit olacak diyor Peygamber Efendimiz. Önemli bir özelliği. Benim evlatlarımdandır diyor. Yani ailesinin kökeni Peygamber Efendimiz'e dayanıyor. Onun torunu. Onun ailesinden, evlatlarımdandır diyor. O da önemli. Başka unuttuğumuz bir şey var mı?
Ben devam edebilirim.
Tamam.
Şu an. Hazreti Mehdi'nin yaşı 30 ile 40 arası olduğu halde gönderilecektir diye Peygamberimiz bildiriyor. Yani 30 ile 40 yaşları arasında çıkacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi'nin saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif iç bükeylik vardır. Alnında hafif bir iç bükeylik olacağını bildiriyor Peygamberimiz. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Yanağında dışa çıkık bir beni vardır. Yani çok detaylı bir şekilde ve çok anlaşılır bir şekilde inşallah bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yüzü altın, bronz bir metal gibi parlar. Öyle parlak ki neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek. Yani cildinin çok parlak olduğunu yine Peygamberimiz bildiriyor. Bihârül Envar cilt 13 sayfa 263'te geçiyor. Yine biraz önce söylediğimiz hadis, iki kaş arasında küçük bir çukur vardır.
Evet.
Bir tane çukur olduğunu bildiriyor Peygamberimiz. Ve yine Hazreti Mehdi'nin işaretlerinden biri de günlerin ve gecelerin geçmesiyle yaşlanmamasıdır. Yani yaşı ilerlemesine rağmen görünüşü hiç değişmiyor. Hazreti Mehdi'nin özelliği yine bu. Müntegabül Eser sayfa 285'te geçiyor bu da.
Evet, alnı geniştirip başının da büyük olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Evet, hadis-i şerifte öyle geçiyor. Mehdi benim neslimdendir, alnı geniş ve açıktır. Heybetli yapısının yanı sıra diyor hadis-i şeriflerde başının büyük olacağı da bildiriliyor. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin alnının kısmının büyükçe olduğu ve dolayısıyla büyük bir başa sahip olduğu anlaşılıyor inşallah. Evet, burnu ince dedik, dişi parlak dedik. Genç olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz, sakalının sık olduğunu söylüyor. Siyah saçlı ve sakallı, orta boylu inşallah. Mehdi Türklerden çıkacaktır diyor Peygamber Efendimiz.
Şu an.
Mehdi Türklerden çıkacaktır. Soyu da bana dayanacaktır diyor. Yani Seyit olacak inşallah. Kaşları kavisli. Evet, senin hatırladığın başka bir şey var mı hocam şu an?
Yani fiziksel özellikleri haricinde aslında Hazreti Mehdi ile ilgili çok fazla hadis var ama fiziksel özellikleri olarak
evet.
İnşallah bu şekilde.
Evet, Hazreti Mehdi kaderde Allah'ın belirlediği bir kişi. Yani Hazreti Mehdi insanlar seçmiyor. Allah'ın ayeti var. Peygamberler için de böyle. Seçilen bütün kişiler için de, herkes için de. Şeytanlar Allah'a sınırım. Allah dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir diyor. Allah seçiyor. Allah'ın takdir ettiği kişi. Yani ahir zamanda bazı kişilerin endişeleri oluyor. İşte sahte Mehdiler çıkarsa ne olur? O zaman hani biz gerçekleri söylemeyelim. Mesela Bediüzzaman Hazretleri müjdeliyor. Benden bir asır sonra çıkacak olan Mehdi diyor. Birçok yerde söylüyor mesela bunu. Bazı nur talebesi abilerimiz veyahut kardeşlerimiz bundan endişe ediyor olabilirler. Ya sahte Mehdi çıkarsa veya başka kardeşlerimiz aynı şekilde düşünüyor olabilirler. Sahte Mehdiler çıkar ama sahte Mehdiler de gerçek Mehdi'nin çıkış alameti olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Biz bundan çekinerek gerçeği açıklamaktan duramayız. Kimsenin durmaması lazım. Bediüzzaman durmamış. Onu seven takipçilerin de durmaması lazım. Herkesin ehli sünnette çok malumdur yani hadis-i şerifler tevatür derecesinde ve artık hadisler gerçek olmuş. Biraz evvel inceledik. Artık hayatta çıkmış yani hani sağlam diye görmedikleri bile hadis olsa aynı söylediği gibi Resulullah Efendimizin çıktı demek ki gerçek. Çok açık bir gerçek olduğu artık görüyoruz yani bunlar görülmeyen olaylar değil. Öyle bir devirdeyiz ve Hazreti Mehdi İnşallah dünyaya iyilik, barış, sevgi, adaleti getirecek vesile olacak kişi olacak. İnşallah. O yüzden herkesin severek bekleyeceği, dua edeceği bir kişi olması lazım. Yani buna hasetçiler, kıskananlar olabilir. Tabii iftiralara da uğrayacaktır, zorluklardan da geçecektir şüphesiz. Çok uzun bir mücadele dönemi olacak, fikri mücadele, iman çalışması 40 yıl. Bakın 40 yıl. Yani tabir vardır hatta 40 yıl bir insana bir şey anlatırsın dersin. 40 yıl bir iman çalışması. Bu az buz bir dönem değil. Tanınmayacak diyor Bediüzzaman Hazretleri. İmanın nuruyla tanınacaktır ancak diyor. Yani gerçekten saf iman etmiş, Allah'ın rızasını gözeten, İslam'ın menfaatini gözeten, sadece ahireti düşünen, saf, temiz kalpler olan bir nur. Yani o imandaki o ışıkla ancak tanınacaktır diyor. Başlangıçta. Sonra tabii Allah'ın izniyle İslam birliğini kurmaya vesile olacak. İslam'a dünyanın hakimiyetine vesile olacağı için bütün insanlar tanıyacaktır. Bir zanla yani onlar yerine geldiğinde biz gerçekten kanaatle hakikaten bu kişi vaat edilen, bize müjdelenen Mehdi'dir. Allahu alem diyeceğiz inşallah. Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa ile birlikte namaz kılacaktır. Hazreti İsa onu meshedecek inşallah anlatmıştı hocamız. Beraber namaz kılacaklar. O zaman güçlü bir kanaatle o kişinin Mehdi olduğuna dair hakikaten Müslümanlarda bir kanaat oluşur. Çünkü aynen söylendiği şeyleri tamamen icra etmiş bir kişi olacak. Hiçbir zaman Mehdilik iddiasında bulunmayacak. O da bir vasfıdır. Mehdilik iddiasında bulunmayacaktır. O nedenle birincisi iman çalışması, ikincisi Üstad Hazretleri'nin Bediüzzaman'ın söylediği İslam birliğini kurması, İttihat-ı İslam'ı. Şu anda bütün, değil mi, Müslümanlar ayrı durumda. Allah'ın ipine ayrılın, sarılın, ayrılıp dağılmayın diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'ın. Şu an ayrılmış ve dağılmış vaziyette Müslümanlar. Ve Müslümanlar bir araya gelemiyor. Farklı mezhep, farklı meşrepten dolayı karşılıklı oturup bazı şeyleri konuşamıyorlar bile. Hatta bazıları birbirlerine selam vermekte bile uzaklık olanlar oluyor. Dolayısıyla anlayışlar farklı oluyor. Onun şu ana kadar kimse bir araya getirmedi. Hazreti Mehdi işte Müslümanları bir araya getirecek, toplayacak. Ve bu kolay bir icraat değil gerçekten. Bunu yapan kişiyi anlayacağız biz o zaman. İnşallah Allah'ın izniyle. Ve onunla birlikte Hazreti İsa'nın da nuzulüyle birlikte Hristiyanların Müslümanlaşması söz konusu. Çünkü Hazreti İsa geldiğinde Kur'an'ın gerçekliğini görecek. Kur'an'ın hak din olduğunu anlayacak. Ve Kur'an'a tabi olacak. Yeni bir kitap getirmeyecek. Kur'an'a tabi olduktan sonra inşallah Hristiyanları da Kur'an'a tabi olmaya davet edecek. Ve bütün Hristiyanlar da Müslümanlaşacak. İşte o zaman dünyaya hakim olacak İslam dini. Üstün kılacağım diyor inşallah Allah dini. O Allah'ın üstün kılmasını da inşallah konuşalım. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Vaktimiz var herhalde. Tamam. İnşallah İslam dünyaya hakim olacak. Onunla ilgili Kur'an'da İslam'ın dünya hakimiyetiyle ilgili ayetler var. Ve o ayetlerin içinde Mehdi kelimesi geçmese de o ayetlerin Mehdi'ye baktığını Peygamber Efendimiz söylemiş. Onun torunları olan büyük İslam alimleri de bunu bize aktarıyor. İnşallah. Onları biraz inceleyelim o zaman inşallah.
Tamam. Mesela Hud suresi 86. ayette, ilk başta rivayet söyleyeyim. O Hazreti Mehdi çıkınca sırtını Kabe'ye yaslar. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilk önce şu ayeti okur. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Hud suresi 86. ayet. Burada geçen ayetin Hazreti Mehdi'ye ile ilgili olduğunu zaten Ebu Cafer radıyallahu anh bildiriyor. Şöyle söylemiş bu ayeti okuduktan sonra: ben sizin için Allah'ın bıraktığı ve halifesiyim. Müslümanların manevi lideriyim. Ben onun hüccetiyim. Hazreti Ali, Mehdi Aleyhisselam'a selam verenler şöyle selam verirler: selam sana ey Allah'ın yeryüzünde bıraktığı bakiyesi. Sonra herkes ona, Mehdi'ye biat eder. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adamlarının sayısı 10.000'e ulaşır. Allah'ın dışında bir başkasına ibadet eden, Musevi ve Hristiyan olan herkes ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, iman eder. Böylece yeryüzünde tek bir millet hasıl olur. O da İslam milleti. Burada ayette geçen Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır diye geçen bölüm Hazreti Mehdi'ye baktığını inşallah biliyoruz rivayetlerden. Nur suresi 55. ayette, şeytanın Allah'a sınırım, Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Ali bin Hasan kanalıyla Ayasi tarafından rivayet ediliyor. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim Ehl-i Beyt'in sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir diye söylüyor. Yani bu ayetin nasıl sizden öncekilere güç ve iktidar sahibi kıldıysak sizi de güç ve iktidar sahibi kılacağız diye geçiyor ayette. Ve korkudan sonra güvenliğe çıkaracağını Allah bildiriyor inşallah yine ayette. Bunun Hazreti Mehdi ve talebelerine baktığını Peygamberimizin anlatımıyla inşallah biliyoruz.
Evet. Biraz evvel bahsettiğimiz o üstün olması dinin, bakın ayet-i kerimede şöyle geçiyor. Tövbe suresinin 33. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. İlk ayette Peygamber Efendimiz'e bakıyor ama ahir zamanı işaret eden çok önemli bir ayet. Bakın, bütün dinleri üstün kılmak için. Nasıl üstün kılabilir? Değil mi? Hristiyanlığın sayısı şu anda Müslümanlardan daha fazla. Musevilik de var. Müslümanlık bütün dinlerin üstünde değil. Yani sayısal olarak da, ekonomik, kültürel anlamda da, değil mi? Her anlamda o şekilde. Ama Hazreti Mehdi ile inşallah ve Hazreti İsa'nın nüzulüyle birlikte Müslümanlık, İslam, Kur'an diğer dinlerin üstüne geçiyor. O şekilde ayet Hazreti Mehdi'ye ve hakimiyete tam işaret ediyor. İmamı Cafer Sadık Hazretleri de bu ayet hakkında şöyle diyor. Vallahi diyor, yemin ediyor, kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur etmeden bu ayetin manası tecelli etmez. Bakın, Hazreti Mehdi ile bu ayetin manası tecelli eder diyor. Çünkü Müslümanların diğer dinlere üstün olacağı zaman ahir zaman olacak. Şu ana kadar olmamış, ahir zamanda inşallah Hazreti Mehdi ile birlikte o devrin içindeyiz şu anda inşallah. Abeye bin Rebi'den, Emir el Müminin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali yukarıda zikredilen ayet hakkında. Bakın, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki, Allah'a yemin ediyor Hazreti Ali, hiçbir köy, kasaba ve şehir kalmayacak ki sabah akşam içinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah denmesin buyurdu. Bakın, Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür diye, yani Hazreti imanla Müslüman olmak yani. Hiçbir köy ve kasaba, şehir kalmayacak diyor. İşte dünyanın hakimiyetini söylüyor Hazreti Ali inşallah. İmam Zeynel Abidin ve İmam Muhammed Bakır Hazretleri de şöyle demişler. Cenab-ı Hak muhakkak kaim, yani Hazreti Mehdi ile İslam dinini bütün dinlere galip getirecektir. İnşallah. Bu ayetin anlamı bu diyor. Yani Hazreti Mehdi'ye direkt bakan bir ayet olduğunu büyük İslam alimleri, Peygamber Efendimiz'in torunları bize bildiriyorlar. Araf suresinin 128. ayeti. Şeytanları Allah'a sınırım. Musa kavmine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Yeryüzü, dünya Allah'ındır. Ona, dünyaya kullarından dilediğini miras çıkılır. Dünyaya, yeryüzüne kullarından dilediğini miras çıkılır. En güzel sonuç muttakiler içindir. Bakın, dünyaya kullarından dilediğini miras çıkılıyor. Hakimiyeti ifade ediyor Allah inşallah. En güzel sonuç muttakiler içindir. Dünyanın sonu, sonuç olarak hakimiyeti, İslam'ın güzel ahlakının hakimiyeti, inanan, takva sahipli olan Müslümanlar içindir diyor Allah. Ebu Halid el-Kabuli, Ebu Cafer Muhammed Bakır'dan şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Ali'nin kitabında şunun yazılı olduğunu gördük. Gerçek şu ki, arz Allah'ındır, dünya, yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini miras çıkılar, en güzel sonuç muttakiler içindir dedi. Ben ve ehli beytim, Peygamber Efendimiz söylüyor. Ben ve ehli beytim, ailem, Allah'ın yeryüzünde mirasçı kıldığı kimseleriz. Biz muttakileriz ve yeryüzünün tamamı bizimdir. Peygamber Efendimiz söylüyor kendi ashabı için. Benim soyumdan kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam bütün yeryüzüne hakim olur. Tıpkı Resulullah'ın yeryüzünde tasarruf etmesi gibi. Bakın, Peygamber Efendimiz'in soyundan Hazreti Mehdi'nin bütün dünyaya hakim olacağını söylüyor. İnşallah İslam'ın bütün dünya hakimiyeti ayette inşallah bildirilmiş.
İnşallah. Yine Enbiya suresinin 105. ayetiyle ilgili bir açıklama var. Şeytan Allah'a sığınırım. Ant olsun biz zikirden, yani bütün semavi kitaplar ve Tevrat. Sonra Zebur'da da hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır diye yazdık. İmam Muhammed Bakır bu ayetle ilgili olarak şöyle buyuruyor. Bunlar ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi'nin ashabıdır diyor. Yani ayette Allah biz zikirden sonra Zebur'da da hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır diye yazdık diye geçiyor. Yani bütün ilahi kitaplarda, aynı zamanda Kur'an'da da salih kulların yeryüzüne hakim olacağını Allah Kur'an'da bildiriyor ve diğer kitaplarda da bildiriyor. İnşallah zaten yani bu anlattıklarımızdan sonra zaten normal düşünen bir insanın çok net görmesi gerekiyor bu gerçekleri. Çünkü dediğimiz gibi ahir zamandayız. Peygamberimiz tarihleriyle olayları bildirmiş. şu zaman aralığında 1400'de başlayacak bir süreçten bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve olacak çok fazla alameti bildiriyor. Alametleri yüzeysel olarak değil, detaylarıyla bildiriyor. Aynı zamanda Kur'an ayetlerinden de biz bunu anlıyoruz. Aynı zamanda Hazreti İsa'nın gelişiyle de ilgili net ayetler var. Ayrı zamanda gelip dini anlatacağını ve insanları İslamiyet'e davet edeceğini anlatan ayetler var. Kıyamet için bir alamet olduğunu, kıyametin son döneminde Hazreti İsa'nın tekrar geleceğini de biliyoruz inşallah. Ve Allah'ın izniyle bu dönemde olduğumuzu da net bir şekilde anlıyoruz.
İnşallah. Ara mı veriyoruz?
Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Evet inşallah. İslam'ın dünya hakimiyetinden bahsediyorduk ve Kur'an'da Hazreti Mehdi'ye bakan, işaret eden ve onun için nazil olduğunu söyleyen İslam alimlerinin açıklamalarını yapıyorduk inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'yi Peygamber Efendimiz çok detaylı tarif etmiş. Gördük, çıkış alametlerini gördük, fiziksel özelliklerini. Daha başka vasıfları var, dünyada yapacağı şeyler, birçok şey anlatılmış. Mehdiyet Kur'an'da dünyanın İslam hakimiyeti olarak açık bir şekilde anlatılmış. Ayetlerin anlamlarında ise Hazreti Mehdi'ye baktığını Peygamber Efendimiz'in torunları İmam-ı Cafer-i Sadık, İmam Muhammed Bakır gibi büyük İslam alimleri o ayetlerin bir kısmının iniş sebebinin Hazreti Mehdi'ye baktığı olduğunu, bir kısmının da işareten Hazreti Mehdi'ye baktığını ve ayetlerin anlamlarının Hazreti Mehdi ile tahakkuk edeceğini bize bildirmişler. Onlardan birini okuyorum. Maide suresinin 54. ayeti. Ey inananlar! Sizden kim dininden dönerse, Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, o onları sever, onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cehd ederler. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bakın Tefsirül Numani'de, Hazreti Mehdi onlar, Hazreti Mehdi ve ashabı onlar dediği ayetin, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ona tabi olan Müslümanlar şu ayetin kastettiği kimselerdir diye geçiyor. Okuduğumuz ayet, yani ey inananlar sizden kim dininden dönerse Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, işte yakında öyle bir toplum getirecek ki bu topluluk için Hazreti Mehdi ve ona tabi olan Müslümanlar dır. Bu topluluk odur diyor. Tefsirin Numani'de bu şekilde geçiyor. Süleyman bin Haruni İçli şöyle der. İmam-ı Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Bu emrin sahibinin Hazreti Mehdi'nin ashabı mahfuzdurlar. Eğer halkın hepsi ölse dahi Allah onun Hazreti Mehdi'nin ashabını getirir. İnşallah ayetin Hazreti Mehdi'ye baktığını söylüyor ve bu topluluğun Hazreti Mehdi ve topluluğu talebeleri olduğunu söylüyor inşallah. Allah Azze ve Celle onlar Hazreti Mehdi ve ashabı hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar ona karşı kafir olsalar da ona öyle bir kavim vermişiz ki ona karşı kafir olmazlar. Allah onlar Hazreti Mehdi ve ashabı hakkında ayrıca şöyle buyurmuştur. Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları Hazreti Mehdi ve ashabını sever. Onlar da yani Hazreti Mehdi ve ashabı da getirir Allah'a severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı azizdirler.
Yine başka bir ayet var. Yasin suresi 30. ayeti. Yasin suresinin. Ama hüccet Mehdi aleyhisselam halkı tanır. Halk ise onu Mehdi aleyhisselamı tanımaz. Tıpkı Yusuf gibi. Yusuf halkı tanıdığı halde onlar Yusuf'u inkar ederlerdi. Sonra Hazreti Ali şu ayeti okuyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Kullara yazıklar olsun. Resul onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı. Bu ayetin açıklaması olarak Hazreti Ali bu olayın gerçekleşeceğini söylüyor inşallah.
Maşallah. Birçok ayet var Hazreti Mehdi'ye bakan ve İslam'ın dünya hakimiyetine bakan. Fusulet suresinin 53. ayeti. Şeytanları Allah'a sınırım. Biz ayetlerimizi hem afakta yani dış dünyada hem kendi nefislerinde kendilerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Bakın Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle'nin bu ayetin tefsiri soruldu. Peygamber Efendimiz'in torunu Muhammed Bakır Aleyhisselam anlatıyor. Bu ayetin anlamını anlatıyor. Pek yakında onlara alemdeki ve canlarındaki delilleri göstereceğimiz zaman sonunda onun hak olduğu anlayacaklardır. Ayet şöyle buyurdu. Onlara nefislerindeki mes yani hayvanlaşma gösterilecek ve alemin onlara artık daraldığı gösterilecek. Böylece onlar Allah'ın kudretini hem kendi nefislerinde hem de alemlerde göreceklerdir. Sonunda onun hak olduğunu anlayacaklardır. Yani Allah'ın ayetleri kendi yaşayacaklar. Birebir Allah'ın ayetlerini kendi iç dünyalarında, nefislerinde onları yaşayacaklar. O zaman Kur'an'ın hak olduğunu Müslüman anlayacak. O ayetleri birebir kendisi yaşadığı zaman. İşte o zaman Kaim'in yani Hazreti Mehdi'nin zuhurudur. O Hazreti Mehdi Allah Azze ve Celle'den gelen haktır. Ve halk onu Hazreti Mehdi'yi mutlaka görecektir. Diyor. Ayetin anlamının Hazreti Mehdi'ye baktığını söylüyor. Hazreti Mehdi'nin de ayetleri insanlara çok iyi açıklayacak bir insandır. Yani tefsirini çok iyi yapacak olan bir insandır. Ve insanlar onun yaptığı tefsirle de hakikaten Kur'an'ın hem hayatta ki tecellilerini hem kendi iç dünyalarında nefislerindeki olan tecellilerini gerçekleştiğini birebir yaşadıklarını bunu görecekler. İnşallah Hazreti Mehdi Kur'an'ı o yönde çok iyi tefsir edip insanlar da bunu hem kendilerinde hem toplumda fark etmiş olacaklar inşallah.
İnşallah. Biraz evrimden bahsedelim.
Bahsedelim.
İsterseniz. Şimdi evrimin kısaca tabii biraz mantığından bahsedelim. Normalde bir evrende yaşıyoruz. Yani bir kainatta yaşıyoruz. Onun içerisinde bir dünyanın içerisinde bir yaşantı sürüyoruz. Bu dünyanın, evrenin canlılığın oluşumu ile ilgili iki açıklama olabilir. Bunu ben şimdi bir evrimci kişinin ağzından söyleyeyim. Douglas Futuyma isimli birisi. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Yani iki seçenek var. Ya tam kusursuz bir anda oluşmuştur veyahut da işte topraktan hücre, hücreden işte balık, ondan sonra sürüngen, kuş şeklinde devam etmiştir diyor. Eğer eksiksiz ve mükemmel biçimde ortaya çıkmışlarsa o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. Yani biz şimdi o zaman bu evrimci kişinin söylediği gibi ne yapmamız gerekiyor? Canlıların nasıl oluşup oluşamayacağı veyahut da yeryüzünde ilk olarak nasıl ortaya çıktıklarına bakmamız gerekiyor. Bu kişinin söylediği şeyden sonuç çıkarabilmemiz için. Şimdi canlılar hücrelerden oluşuyor. Mesela insanda 100 trilyon hücre var. Bir hücre içerisinde 10 milyar tane protein var. Hücreler de proteinlerden oluşuyor. Proteinler de amino asitlerden oluşuyor. Mesela bir protein içerisinde sayıları çok farklı olabiliyor. İşte 200, 500, 1000 civarında amino asit oluyor. Dolayısıyla amino asitler, hani zaten bunu biyoloji dersinde de gördüğümüz bir bilgi. Amino asitler proteinleri, proteinler hücreleri oluşturuyor. Hücre sonucunda da canlı oluşuyor. Hücrelerin birleşmesiyle beraber. Şimdi dolayısıyla bizim ilk başta bir amino asite bakmamız gerekiyor. Yani bu amino asitler nasıl olur da işte proteini yapabilir ve onun ardından proteinler nasıl birleşir de hücre yapabilir. Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere şu ekranda gördüğümüz gibi işte amino asitler sol elli ve sağ elli olarak ikiye ayrılıyor. Bu aynı simetrisi şeklinde iki farklı amino asit çeşidi var. Fakat sadece sol ellilerden canlılık oluşabiliyor. Proteinde sağda gördüğümüz gibi bir yapı. Şu bilgi çok kilit. Gerçekten bu hani bizi izleyenler de akıllarında bulundursunlar bu bilgiyi. Amino asitleri biz doğaya bıraktığımızda bu oksijen tarafından parçalanıyor. Yani biz doğaya bir amino asit bırakalım. Oksijen anında onu parçalıyor. Dolayısıyla bakın evrim daha ilk aşamasında bitmiş durumda. Yani amino asit evresinde aslında evrim bitiyor. Bu konu yani normalde baktığımızda işte bilimsel bir çalışma yapılırken ne yapılır? İşte deliller öne sürülür. İşte nasıl olabilir diye bilgiler ortaya konur. Fakat daha bu daha ilk etapta biten bir çalışmaysa normalde bunun üzerine düşünmez. Ama işte evrimcilerin bunu savunma nedeni bilimsel olmadığı ve ideolojik olduğu için bunu ısrarla devam ettirmek istiyorlar. Şimdi amino asit evresinde aslında bu teori çöküyor. Hadi biz amino asitlerin oluştuğunu farz edelim.
protein kesinlikle tesadüflerin eseri olarak oluşamıyor. Bir kere protein zincirinin bir oluşma ihtimali var. Artı o zincirin 3 boyutlu katlanma ihtimali var. Şimdi onunla ilgili bir film var. Ona bakalım. Protein sentezi nasıl oluyor? Şimdi DNA var hücrenin içerisinde ve protein üretimiyle ilgili o DNA'nın bir bölümünde, yani birçok bölümünde bilgiler oluyor. Şimdi ilk başta geliyor proteinler ve bu DNA sarmalından ilgili bölgeyi, yani 1 milyon ansiklopedi sayfası gibi düşünelim. Bunun içerisinde mesela sadece bir sayfa proteinin üretimiyle ilgili bir bilgi. Yani çok muazzam bir bilgi var DNA'da. 3.2 milyar harf gibi muazzam bir bilgi var. Bunun içerisinden gözü olmayan, beyni olmayan, aklı olmayan moleküller geliyorlar. İlgili bölümü saniyenin daha da kısa bir süresi içerisinde ilgili bölümü alıyorlar. Ve kopyalamaya başlıyorlar. Bakın ekranda onun 3 boyutlu canlandırması var. Mesaj RNA'nın polimeraz içinde nasıl üretildiğini gösteriyor. Tabii bu kadar yavaş değil. Saniyenin yani çok çok kısa bir süresi içerisinde DNA'nın ilgili bölümü, gerekli bilgi kopyalanıyor. Bu kopyalama işlemi bittikten sonra işte hücre çekirdeğinin zarından, kapılardan dışarı çıkıyor bu kopya. Bu adeta şey gibi, yani bir mimari bir yapının mesela mutfağında bir yıkılma oluyor. Mimari projenin mutfakla ilgili bölümünün kopyalanıp ondan sonra onunla ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ile ilgili projenin götürülmesi gibi. Burada da bu proje ribozoma geliyor. Ve protein üretimi başlıyor. Şimdi burada gerekli bilgileri alıyor ve ona göre protein zincirini oluşturuyor. Her bir amino asidi birbirine tutturarak protein zincirini oluşturmaya başlıyor. Bakın bu çok önemli. Şu anda proteinin sadece normal bu bizim işte bisiklet zincirleri gibi düşünün. O şekilde bir zincir oluşuyor şu anda. Bu protein değil ve hiçbir işe yarayan bir şey değil. Şu anda sadece zincir halinde. Sadece bunun oluşma ihtimali 10 üzerinde 950'de 1 olarak gösteriliyor. Fakat evrimcilerin hiçbir zaman konusunu açmak istemedikleri bir konu var. Bu işe, zincir hiçbir işe yaramıyor. Burada geliyor Golgi aygıtı içerisinde gerekli 3 boyutlu şekline aldırılıyor. Yani yine gözü olmayan, kulağı olmayan, aklı, şuuru, beyni, düşünme yetisi olmayan moleküler atom yığınlarından bahsediyoruz biz burada. İnsanın yapamadığı bir şeyi yapıyorlar ve bu zinciri 3 boyutlu gerekli haline getiriyorlar. Normalde yani 500 amino asitlik bir zincir düşünelim. Bunun 3 boyutlu hali sonsuz ihtimaldir. Yani sonsuz çeşitlilikte katlanabilir. Fakat hücre içinde bu saniyeden çok daha kısa bir süre içerisinde gerekli katlanmayı alıyor. Ve de bir saniye içerisinde hücre içinde 2000 protein üretiliyor. Bir hücre içerisinde sadece. Saniyede. 100 trilyon hücremiz var. Yani artık bunu insan aklını zorlayan bir sayı ortaya çıkıyor. Bir saniye içerisinde üretilen protein sayısı. Ve bu üretimi yapan moleküller dediğimiz işte şuursuz, aklı olmayan, ondan sonra gözü olmayan, düşünmeyi bilmeyen, sadece atomlardan oluşan molekül yığınlarından bahsediyoruz. Şöyle bir bilgi yine karşımıza çıkıyor. Bu proteini insan laboratuvar ortamında sıfırdan, bakın bu çok önemli, sıfırdan amino asitleri birleştirerek yapamıyor. Yani insanın yapamadığı bir şeyi dediğimiz gibi bu moleküller bir saniyeden daha kısa sürede yapıyor. Demek ki biz buradan şunu çıkartıyoruz. Bu amino asitleri İnsan aklının çok çok daha üstünde, hatta sonsuz akıl sahibi Allah'ın yarattığını görüyoruz. Çünkü bunu kalkıp da insan yapamaz ama tesadüfler yapar demek çok saçma bir akıl gerçekten. Şimdi zaten dediğimiz gibi amino asitler ilk etapta bitiriyor. Protein zaten hiç oluşamıyor. Proteinlerin yine oluştuğunu farz edelim. Adım adım ilerliyoruz. Protein oluştuğunu farz edelim. Bu hiçbir işe yaramıyor. Yani bir tane protein oluşsa, 2 tane de oluşsun, 1 milyar tane de oluşsun, hiçbir işe yaramıyor. Yani bu hocamızın örneği var onunla ilgili. Protein tozları satılıyor. İşte vücutçuların kullandığı. Biz o protein tozunu buraya koyalım, milyonlarca sene bekleyelim. Hiçbir şekilde içinden insan çıkmaz. Yani işte kaplan çıkmaz, ondan sonra sincaplar veyahut da benzeri canlılar, hiçbir şey çıkmaz içerisinden. Zaten çok kısa bir süre içerisinde bozulur gider, yani kullanılmaz hale gelir. Evrimciler şunu söylüyor, proteinler oluşuyor, bir tane oluşuyor, iki tane oluşuyor, üç tane, beş tane derken biz ne yapalım, ne edelim? Yani biz böyle protein olarak duruyoruz, bir işe yarayalım diyorlar, yani evrimcilerin iddiası bu. Biz en iyisi birleşelim, bir kısmımız DNA olsun, bir kısmımız Golgi aygıtı olsun. Ondan sonra biz şimdi bir hücre oluşturacağız ama şimdi bizim gibi zor oluşmasın proteinler. O protein bilgisini biz DNA'ya da yazalım. Bakın hiçbir bilgisi olmayan, hiçbir şuuru aklı olmayan atomların DNA'yı yazdığını iddia ediyorlar evrimciler. DNA'da 3.2 milyar harf var. Yani normalde bir evrimciye biz desek ki işte şurada mesela şu kağıtta senin ismin yazıyor. Bu isim sence işte tesadüfen olmuş olabilir mi? Veyahut da biz iddia etsek, işte mürekkep döküldü, bir baktık senin ismin yazdı desek, bu evrimci şahıs bize deli gözüyle bakar. Yani aklımızın, akıl sağlığımızın yerinde olmadığını düşünür. Hatta uzaklaşmaya çalışır yanımızdan, yani belki zarar verebilir diye. Fakat evrimcilere baktığımızda diyorlar ki, 5 harf zaten oluşamaz diyorlar, ama 3.2 milyar harf çok rahat oluşur diyorlar. Kendi kendine. Doğada tesadüflerin eseri olarak 3.2 milyar harfin oluştuğunu iddia ediyorlar. Yani evrimcilerin mantığını görülmesi açısından veriyorum bu örneği. Gerçekten çok büyük bir hezeyan bir açıklama bu. Biz o 3.2 milyar harfte Allah'ın muhteşem sanatını görüyoruz. Biz tesadüf görmüyoruz. Orada burnumuzun bilgisi var, gözümüzün bilgisi var, kaşlarımızın, tüylerin hangi açıyla çıkacağına kadar detaylı bilgiler var. Çene yapımız, kemikte hangi malzemeler kullanılacak. Ondan sonra mesela bir zarar geldiği zaman hemen onunla ilgili yine üretim başlayıp oranın telafisini içeren bilgiler var. Saçımızın yapısı, protein yapısı nasıl olacak? Ondan sonra mesela kaşımız uzamıyor. DNA'da bu kodlu. Kaş uzamayacak diye geçiyor DNA'da. Saçla ilgili bilgiye bakıyoruz. Saç uzayabilir diye geçiyor. Kirpiklere bakıyoruz gözümüzün üzerinde. Kirpiklerin 1,5 santime kadar uzama bilgisi var mesela. 1 santim, 1,5 santim. Kopsa ne olacak diye geçiyor mesela, DNA'ya bakıyoruz. 1,5 santime kadar uzatılacak. Bakın yani bu bütün bilgiler DNA'da tamamen kayıtlı. Yani insanın hormon yapısı var mesela. Belli yaşta hormonlar devreye giriyor. Belli yaşta o hormonların salgılanması duruyor. Bunların hepsini aklı, şuuru, bilinci, hiçbir konuda bilgisi olmayan, yani kendinden daha iyi haberi olmayan atom yığınlarının yaptığını iddia ediyorlar evrimciler. Zahirinde böyle bir görüntü olsa da biz biliyoruz ki yani böyle bir şeyi bunlar zaten yapamaz. Böyle bir haberleşme ağı olmaz. Mesela anne karnında tek bir hücre anne karnında, anne rahmine yapıştıktan sonra oradan bir insan oluşmaya başlıyor. Hücrelerin bir kısmı bir bakıyoruz damarları oluşturuyor. Bir kısmı birleşip kapanıp açılmaya başlıyor. Belli bir süreden sonra bakıyoruz kalp olmuş. Bir kısmı ciğeri oluşturuyor, bir kısmı beyin hücrelerini oluşturuyor. Bir kısmı diyor ki bizim çekirdeğimiz olmayacak. Neden diye bakıyoruz. Biz çünkü gözün önündeki tabaka olacağız. Çünkü bizim oluşturacağımız insanın Allah'ın dilemesiyle görmesi için bu tabakanın şeffaf olması lazım diyor. O zaman biz soruyoruz, tamam şeffaf oluyorsun ama o zaman nasıl besleneceksin? Yani damara ihtiyacın var, damar da oraya koymuyorsun. Biz göz kapağı yaparız, ondan sonra onun içerisindeki damarlarla orayı besleriz. Şimdi bunlara tabii ki bu atomlar şeyler karar veremez. Belki Allah'ın yarattığı bir sistemi görüyoruz inşallah. Yine evrimle ilgili tabii bir pek çok konu var. Mesela hücrenin yine mümkün olmadığını görüyoruz. Yani proteinler zaten oluşamıyor. Proteinler bir araya gerek zaten hücreyi oluşturamıyor. biraz sesimi iddia tutuyorum istersen.
Evet, hücreden sen bahsetmişken hücrenin Darwin zamanında hücre su damlası gibi görülüyordu. Mikroskopla bakıyorlardı ama o zaman elektron mikroskobu yoktu. Yani teknoloji ilerlemediği için şimdiki gibi hücreyi bir su damlası gibi görüyordu. İçindeki organelleri, o muhteşem yapıları, ribozomları, lizozomlar, Golgi kompleksi, mitokondriler daha yeni yeni o elektron mikroskobu bulunduktan sonra hücrenin içindeki o şehir gibi muhteşem yapı o zaman görülmüyordu. Böyle su baloncuğu gibi bir şey. O zaman dediler ki bu salon su baloncuğu gibi bir şey kendi kendine olmuştur diye. Yani geri bir düşünce bu. O zaman teknoloji de geriydi, zihniyeti de onun yanında geriydi tabii. Hurafe putçuluktur yani. Bu tesadüfe inanmak, kendi kendine olduğuna inanmak. Puta inanmakla aynı şey. Tahtayı koyuyor adam oraya, bu yaptı diyor mesela. Bunlar da tesadüf yaptı diyor. Bir farkı yok yani bunun, aynı şey. Ama şimdi anlıyoruz ki hücre, içinde mesela şehri düşünün, değil mi? Altyapıları var, karayolları var, sinyalizasyon sistemi var, elektrik sistemi var, işte doğal gaz sistemi var. Ya bunun için devlet organizasyonu gerekiyor şehirdeki birçok şeyi halledebilmek için. O kadar büyük yapılanmalar var. Şehirden çok daha kompleks bir yapı, tek bir hücre. İnsanda 100 trilyon üstünde hücre var. Bakın, bir tanesini şu anda bilim organelleri, içindeki bütün maddeleri, organellerini bilmesine rağmen toplayıp bir tane hücreyi meydana getiremiyorlar. Bir canlı hücresi yapamıyorlar. Yani 1 milyon tane profesör toplanıyor. 10 bin tane işte enstitü bir araya geliyor. Milyonlarca döküman, 10 binlerce laboratuvar, işte 100 binlerce profesör bir araya geliyorlar. Bir tane hücreyi yapamıyorlar. Sonra da diyorlar ki bu hücre tesadüfen olmuş kendi kendine. Yani sen yapamıyorsun, tesadüf nasıl yapacak? Yani bunun olmayacağı, yani insan aklının bunu almayacağı belli yani, bu mantıksız izah. O yüzden bu sadece onlar için bir inanç. Yani böyle vicdanları kabul ettiği halde diyor ayet-i kerimede, zulüm ve kibirlenmelerinden, büyüklenmelerinden dolayı inkar ettiler diyor. Normalde evrimci biyologlar var mesela. Bir biyolog bunun hücrenin detaylarını gören, o mükemmelliği gören bir insan o tesadüfen oldu, aklı olan diyemez. Ama dediğine göre mesela Ali Demirsoy'u örnek alalım. Profesör, Türkiye'deki en büyük evrimci. Böyle kalın kalın kitapları var, evrimin içinde anlatıyor evrim. Diyor ki işte gözden bahsederken göz bir mucizedir zaten diyor, onu geçelim diyor. İşte bir piyango çekildi dünyaya vurdu diyor. Hani böyle hiç olamayacak şeyler oldu anlamına geliyor. Ama bir tane proteini ele alıyor. Stokrom C isimli bir protein. Tek bir protein. Yani hücre, bir hücreden de bahsetmiyoruz. Daha proteinden bahsediyoruz. Diyor ki bu proteinin diyor kendi kendine olması diyor, böyle bir ihtimal diyor. Bir maymunun daktilonun başına geçip insanlık tarihini hatasız olarak yazmakla aynı şeydir diyor. Ya bir protein kendi kendine oluşamaz diyor. Ama diyor diğer açıklama ilahi bir açıklama gerektirdiği için diyor biz onu kabul edemeyiz diyor. Mecburen bunu kabul edeceğiz diyor. Yani maymun daktiloda yazma sıfır olmayacak bir şeyi biz kabul edeceğiz diyor. İşte evrimcilerin inançları böyledir. Yani biz bu put, bu tahta put yaptı bütün kainatı. Yani koyuyor masanın üstüne putu, böyle tahta. İşte bütün evrenin sahibi bu diyor. Bakıyor ona, o karşısında bir şeyler yapıyor. Bununla hiçbir farkı yok yani bu söylenen şeyin. Öyle yani değil mi?
Bunu yaparken şöyle bir mantık ileri sürmeleri çok enteresan. Bilim içine dini sokamayız diyorlar. Yani bilimsel düşünce içerisinde dinin aşağı yeri yoktur diyorlar. Sonra bir bakıyoruz, tamam siz ne yapıyorsunuz diye sorduğumuzda 7000 yıllık bir pagan dinini bilimin amacı haline getirdiklerini görüyoruz. Yani 7000 yıl, binlerce yıllık diyelim. Bir pagan dini, materyalist felsefeyi bilimin amacı haline getiriyorlar. Bizim amacımız diyorlar materyalizmi ispatlamaktır. Yani materyalizme olan a priori bir bağlılığımız var diyor. Yani önceden kabul edilmiş bir bağlılığımız var. Biz her şeyi materyalizme göre yorumlarız diyorlar. Mesela geçmişten gelen izahlarda zaten çok fazla değişiklikler oldu. Yani evrim ilk ortaya atıldığındaki izahlarla şu anki izahlar bambaşka. Mesela İşte canlılar ilk hücre oluştu dediler. Bu tabii insan soruyor. Bir hücre başka bir canlıya nasıl dönüşebilir? Değil mi? Yani bir balık nasıl olur bir hücre? DNA'da sadece mutasyonla farklılık olduğunu bulduk. Yani bilim adamları bunu ispatladı.
bu sefer şöyle bir şey olması gerekti. Mutasyonların DNA'ya mutlaka faydalı olması gerektiği ortaya çıktı. Yani evrim olması için bu olması gerekiyor. Fakat bilim adamları yıllarca araştırmalar yaptılar. Hiçbir şekilde faydalı mutasyon bulamadılar. Bununla ilgili zaten kendilerinin de itirafları var. Pierre Paul Grasse ne kadar çok sayıda olursa olsunlar mutasyonlar herhangi bir evrim meydana getirmezler diyor. Bu evrimci bir biyolog. Yine Gordon Tyler var. Evrimci genetikçi. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin, yani tek bir proteinin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller diyor. Yani bir hücreden kalkıp işte binlerce balık türü, o balık türlerinden binlerce işte sürüngen türü, ondan sonra memeliler, kuşlar, bunları oluşturan mutasyonun tek bir enzim dahi oluşturamadığını söylüyor. Evrimci bilim adamı söylüyor bunu. Yani bunu inançlı bir bilim adamı söylemiyor. O zaman bu çok çelişkili bir iddia olmuş olmuyor mu? Yani tek bir enzim bile oluşturamıyor mutasyon. Bilimsel gözlemler sonucunda DNA'ya hiçbir faydası olmuyor. Her zaman zarar getirdiği gözlemlenmiş. Yani bir mutasyon DNA'ya isabet ettiği zaman o DNA'daki harflerin yerini değiştiriyor. Mesela işte elimizdeki bir kitabı düşünelim. Biz o kitaptaki harfleri rastgele yerini değiştiriyoruz. Daha anlamlı bir cümle çıkma ihtimali var mı? Yani normal aklı başında bir insan bunu iddia etmez. Ama evrimciler diyor ki işte mutasyon hücreye bir isabet ediyor. O hücrede mesela bir kulak bilgisi oluşuyor birden. İşte insanın duyabileceği sesleri toplayabileceği şekilde bir kulak kepçesi oluşuyor. Oradan işte sesin iletilebileceği bir kanal. Orada ses sinyallerini elektrik sinyaline çeviren bir sistem. Yani teknoloji üst boyutta. Yani ses sinyallerini elektrik sinyaline çeviriyor. Bunu yapan protein veya bileşikleri. Sonra bakıyoruz oradan beyine bağlanıyor o elektrik sinyalleri. Elektrik sinyalleri gidiyor ve beyinde bir duyma oluşuyor. Yani burada muhteşem bir teknolojiden bahsediyoruz. Hiçbir tesadüfe yer yok. Dışarıdaki fotonları algılayabilecek bir göz sistemi. Evrimciler diyor ki işte hücreye bir mutasyon isabet ediyor. Bir bakıyoruz simetrik iki tarafta iki tane gözümüz oluşmuş. Ve dışarıda foton olduğunu bilmesi gerekiyor o hücrenin. Ondan sonra o fotonları nasıl algılayabileceğini bilmesi gerekiyor. Fotonların hızını bilmesi gerekiyor. Çünkü yavaş olsa hiçbir işe yaramaz. Yani fotonlarınızı mesela ışığınızı daha yavaş olsa biz çok zorlanırdık. Mesela karşımızdaki kişi konuşurken bir kere konuştuklarıyla ağız hareketleri birbirine uymazdı. Bir saat önce yaptığı hareketi biz bir saat sonra algılardık. Ama evrimciler iddiasına göre şuursuz atomlar bunu da hesaplıyorlar. Biz ona göre bir sistem oluştururuz diyorlar. Biz ışık hızını çok iyi biliriz diyorlar. Ondan sonra iki tane göz koyuyorlar buraya. O gözleri yine ters görüntü ters düşmesine rağmen biz onu düz çeviririz. Düze çevirip sonra bir de elektrik sinyaline çeviririz. Beynin de ilgili bölümüne iletiriz diyorlar. Bu şuursuz atomlar diyormuş yani bunu evrimciler iddiasına göre. Yani belli ki yani bu bir zırva olduğu çok açık yani bu açık. Böyle bir açıklama olmaz yani. Normal aklı başında bir insan zaten aynaya baktığı zaman karşısında muhteşem bir canlı görüyor. Yani iki gözü var, burnu var, ondan sonra kulakları var, saçları var. Güzel bir canlı, Allah suretinizi en güzel şekilde yarattık buyuruyor inşallah bir ayetinde. Bundan sonra insana düşen sadece iman etmek oluyor. Allah'ın kudretini hakkıyla takdir etmek oluyor. Yani evrimciler gibi kalkıp da bunlar tesadüfen olmuştur, her şey tesadüflerin eseridir demek gerçekten çok büyük bir zırva. Hocamız da inşallah 150 senedir gelen bu zırvayı ve kimsenin de bu yolda bir şey yapamadığı bir konuda hocamız kalkıyor 1979 yılında başlıyor mücadelesine ve evrim teorisini tamamen yeryüzünde bitiriyor Allah'ın izniyle. Dünya üzerinde şu anda hocamızın vesilesiyle evrim teorisi bitmiş durumda. Yaratılış atlası özellikle tüm dünyaya yayıldı. Artık evrimciler yaratılış atlasından kaçıyorlar. Hatta normalde ara geçiş formları için şöyle bir tanımları vardı evrimcilerin. İşte yarı balık, yarı sürüngen. Çünkü evrime göre öyle olması lazım. Bir balık durup dururken birden sürüngene döner mi yani? Bir anda bir dönüş olmaz. Yani evrimci mantıkla düşünecek olursak. Dolayısıyla diyorlardı ki işte biraz balık, biraz sürüngen, biraz daha sürüngen, biraz işte az balık, yarı canlılar var diyorlardı. Ara geçiş formları olduğunu iddia ediyorlardı. Fakat böyle bir ara form hiçbir zaman olmadı. Tabii genel halktan insanlar da bunu bilemeyeceği için birçok insanı kandırdılar. 150 sene boyunca ara geçiş formu var diye kandırdılar. Hocamız yaratılış atlasını çıkardıktan sonra bir baktılar, ara geçiş formu denen bir şey yok. Bütün canlılar yeryüzünde nasıl ilk anda çıkmışlarsa, yani yaratılmışlarsa, şu anki halleriyle aynı. Hiçbir değişikliğe uğramamışlar. Patolojik canlılar yok. Normalde mutasyona uğrayarak değiştiğini iddia ediyorlardı canlıların. Hiç mutasyona uğramış canlı yok. Yani bütün canlılar işte iki kolu var, iki bacağı var, iki gözü var, kafatasında iki göz boşluğu var. Dişleri aynı. Dişlerinin yerinde hiçbir değişiklik yok. Azı dişi, azı dişi yerinde. İşte çiğneme dişleri, çiğneme dişi, süt dişi, süt dişi yerinde. Normal evrimin mantığına göre düşünecek olsak, ilk halinde böyle olmaması gerekirdi. Eğer ilk halinde böyle oluyorsa, ki öyle, bu Allah'ın bir anda yarattığını gösteriyor bize bilimsel olarak. Mesela bu resimlerdeki gibi çok fazla fosile rastlanması gerekiyordu. Çünkü mutasyona biz baktığımızda şu anda yaptığı etki bu. Bunu yapıyor mutasyon. Siz diyorsunuz ki mutasyonlar böyle o kadar çok olmuştur ki bir bakmışız insan olmuş. Biz böyle şeylere rastlamamız gerekiyor. Eğer bunlara rastlamıyorsak fosil kayıtlarında, Allah'ın muhteşem bir anda yaratmasını biz görüyoruz. Zaten ondan sonra da şimdi fosil ara geçiş fosil tanımını değiştirmeye çalışıyorlar. İşte ara geçiş formu öyle olmaz, yarı balık yarı kuş, işte yarı balık yarı sürüngen veyahut da yarı sürüngen yarı kuş canlıları mitolojide olur demeye başladılar. Tabii bu çok fazla sıkışmalarından dolayı. Yani hocamız yaratılış atlasıyla tam köşeye sıkıştırdı evrimcileri. Artık şu anda yani ağlama boyutuna geldi olay. Yani çünkü senelerce yarı canlılardan bahsedip bir anda onlar mitolojide olur demeleri çok enteresan bir durum. Yani bunu evrim tarihini biraz okuyan bir insan, çok az araştıran bir insan, evrimcilerin nasıl şu anda bittiklerini, tüm delillerinin sona, hiçbir delillerinin olmadığının ortaya çıktığını net bir şekilde görür inşallah.
Biz evrimcilere biraz arı gösterelim istersen Akın hocam.
İnşallah.
Arıların bütün hayatı muhteşem. Yani Allah onlara vahyetti diyor. Biliyorsunuz. Petek yapmalarından yön bulmalarına kadar bakın. Şimdi bazı araları civarda buldukları çiçeklerin yerini kovandaki diğer aralara tarif etmek için bir dans yapıyorlar. Yani kilometrelerce ötedeki besin kaynağını bu dans sonucunda diğer aralar bulabiliyor. Bakın işaretlenmiş arıları görüyorsunuz. Detaylı bir deney yapıyorlar bilim adamları. Bu dans dilini anlamak için. Deney için öncelikle bir yüzeyi cam kaplı ince bir kovan hazırlıyorlar. Böylelikle arıları rahatlıkla kameraya kaydedebilecekler. Arıların ilgi gösterebilecekleri bir şerbet tabağını kovanın yakınına getirdikleri bu tabak hemen birkaç metre öteye koyuyorlar. Sonra arılarla birlikte tabağı biraz öteye taşıyorlar. Fırça ile boyuyorlar, işaretliyorlar arıları. Kovana dönünce bal kaynağının yerini kovandakilere nasıl tarif edeceğini görmek için yapıyorlar bu boyamayı. Uzaklık tarifi. Bakın şimdi kovana dönen işaretli arılar önce diğer arılara topladıkları şerbetten tattırıyorlar.
Kalitesine.
Evet. Sonra da dansa başlıyorlar. Bakın o beyaz benekli arıyı görüyoruz. Adeta bir 8 çizerek sola daire çiziyor, sağa daire çiziyor. Tekrar sola.
Diğerleri de onu izliyor bir taraftan.
Evet. Diğer topluluk onu izliyor. Saat yönünün tersine sonra düzünde olmak üzere 8 şekil yaparak kısa bir dans yapıyor. Şerbet tabağını kovandan 100 metre uzağa taşıyorlar. Bu sefer arıları mor renkle işaretlendiriyorlar. Kovana döndüklerinde yaptıkları dans öncekilere göre biraz daha uzun oluyor. 100 metrede. Yine sola daireler. Ortada titremeler yapıyorlar. Sağda, sağ yönünü daireler çiziyorlar.
Bu da yönünü, uzaklığını, hepsini tarif ediyor, evet, bu yaptığı dansla.
Ortadaki sallanma hareketinin uzunluğu, uzaklığı ve yönü anlattığı tespit ediliyor. Bakın o ortadakinin. Bilim adamları farkı netleştirmek için kronometre ile arının 15 saniyede kaç tur attığını sayıyorlar. Bakın. 2. Bir yandan saniye işliyor, bir yandan tur sayısı hesap ediliyor. 15 saniyede arılar, bakın, 10 turluk dansla anlatıyorlar 100 metreyi.
Evet.
Evet. Şimdi mesafeyi aşama aşama arttırarak arılara da farklı renklere işaretleyerek danslarındaki değişimleri gözlemliyorlar. Bakın 500 metre örneğin, 1000 metre, 1000 metredeki de mesela yeşille işaretliyorlar. Kovandan da 1 kilometre uzağa koyuyorlar. 15 saniyedeki tur sayısına bakıyorlar bu sefer. Bakın bu kez 15 saniyede 5 turla hızlı, 5 turluk bir hızla anlatıyor arılar.
Evet.
1 kilometreyi.
Uzaklaştıkça
dans aynı ama daha değişiyor. Uzun mesafeyi anlatmaya çalıştıkları için ortadaki sallanma süreleri uzuyor. Dolayısıyla aynı sürede tamamlanan tur sayısı azalıyor.
Evet.
100 metreden 8000 metreye kadar mesafeyi deniyorlar böyle. Tarif edilen yer ne kadar uzaktaysa ortada yapılan sallanma dansı da o kadar uzuyor. 10 kilometre mesafede artık arı kovandakilere mesafeyi anlatamaz oluyor. Arıların kovanın yerini bulabildikleri maksimum uzaklık 12 kilometre. Ses ile tarif var. Hassas bir mikrofonla dans eden arının etrafındaki izleyicilerin dikkatini kendine çektiği tespit edilmiş. Bir çığlık gibi bir çağrıda bulundukları tespit. Bakın. Bak, nokta çıktığında o çığlık sese dikkat edin. Bakın beyaz çıktığında bir çığlık gibi bir ses çıktı, duydunuz.
Maşallah.
Evet. Şimdi yön tarifi. Mesafe doğru anlatılsa bile yön doğru verilmedikçe bu bilgi bir işe yaramayacaktır tabii ki. Peki yön nasıl tarif ediliyor? Deneyin bu kısmında yukarı yerleştirilmiş sabit bir kameradan çekim yapılırken arı peteği altta dönen bir platform üzerine yerleştiriliyor. Sabit değil. Petek döndürülmesine rağmen solda gördüğümüz gibi bakın sağda arının dans yönü bundan hiç etkilenmiyor. Bakın dans yönü etkilenmiyor. Yani doğru bir şekilde güneşi referans alıyor çünkü. Güneşi referans alarak hep aynı yöne dönüyor. Bakın hep döndürülmesine rağmen arı yönünü hiç kaybettirmiyor. Güneşi referans alıyor. Ve doğru bir şekilde tarif yapıyor.
İnşallah.
Daha şaşırtıcı olan ise solda gördüğünüz gibi petekler normalde kovanda durdukları gibi yere dikey pozisyona getirildiğinde bakın. Yani açı değişiyor. Arılar bu sefer güneş yerine yer çekimini referans alarak dansın yönünü
değiştiriyor. Maşallah.
Yani bu
arılar bayağı uğraşmışlar.
Hangimiz yapabiliriz bunu? Değil mi? Yani burada üstün bir akıl gözüküyor.
Evet.
Ve diğer aralara tam istediklerini anlatabiliyorlar. Yani bunlar arı. Yani. Bu çizimde araların dikey duran petekte bunu nasıl yaptığı anlatılıyor. Gördüğümüz gibi. Güneşe göre 80 derece sağda olan besin kaynağını kovanda yere dik olarak duran peteğin üzerindeki arı dikey doğrultuda sağa doğru 80 derece açıyla yapılan dansla anlatıyor. İşte burada arı besin kaynağının güneşe göre 80 derece sağda kaldığını anlatıyor. Gün içinde güneşin yeri değişip besin kaynağıyla aynı hizaya gelince arının dans yönünde tam olarak dikey istikamete dönüyor. Muazzam bir sistem maşallah. Yani bu ufacık canlı güneşe doğru gidilmesi gerektiğini işte bu tarifle yapıyor. Arı yani. Bakın bizim yapamayacağımız bir şey yapıyor. arıların yön bilgisini doğru anlayıp anlamadıklarının belirlenmesi için beyazla işaretliyorlar. Yani dinleyen arılar, dansı izleyenler bakalım doğru anlamışlar mı, onu test ediyorlar. Beyaza boyuyorlar onları. Bakalım besin kaynağının yerini bulabilecekler mi bu beyaz işaretli dinleyen, dansı izleyen arılar. Ve bakın bir kilometre ötede besin kaynağını gelip buluyorlar. Beyaz işaretli. 40 dakika sonra. Ya burada muhteşem bir akıl tecelli ediyor. Muhteşem bilimsel bir yöntem kullanılıyor. Referanslar değiştiriliyor. Güneş yerine yer arılıyor. Ve arı gibi on milyonlarca böcek türü var. Yani bu arı, bal arıları bu böceklerden sadece bir tanesi. Her bir türü aralarında konuştukları lisan yaratan Allah. Rabbim bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendilerine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Ve onların karınlarında şifa olan bal vardır diyor Allah.
İnşallah.
İşte arıda tecelli eden sonsuz ilim sahibi, sonsuz güç sahibi Allah'ın tecellisi. O ufacık arının beyni matematik, fizik profesöründen çok daha üstün şeyler yapıyor. Biz sadece yön kısmını anlattık. Yani peteklerin inşası, bal mumunun varlığı, ortaya çıkışı, altıgen petekler. Yani o iç, yuvadaki yaşayış, kraliçe araların, işçi araların sistemleri, bunlara daha hiçbirini anlattık. Sadece bir yönünü anlattık. Diğer yönler en az bunun kadar mükemmel. İşte Allah bal arısını da örnek veriyor. Sureye de ismini vermiş. Ve burada Allah'ın gücünü ve kudretini açık bir şekilde görüyoruz.
Maşallah.
İnşallah. Biraz ayet okuyalım.
İnşallah.
İnşallah. Kur'an'ın yeterli olduğu ile ilgili ayetlerden okuyalım inşallah. Enam suresi 114. ayette Allah şu şekilde buyuruyor. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kur'an'ın Allah açıklanmış olarak indirdiğini bildiriyor inşallah. Enam suresi 38. ayette yine şeytandan Allah'a sığınırım. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Allah Kur'an'da hiçbir şeyin, hiçbir konunun, insanın ihtiyacı olan hiçbir konunun noksan bırakılmadığını bildiriyor inşallah. Enbiya suresi 10. ayette size bütün durumlarınızı kapsayan, zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yani Allah bütün durumlarımızın içinde bulunduğu Kur'an'ı indirdiğini bildiriyor. Ve bizim de biraz bir önceki ayetten de yine çıkan sonuç. Yani bizle ilgili bütün her şey Kur'an'da var inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Allah her örneği açıkladığını Kur'an'da net bir şekilde bildiriyor. Enam suresi 115. ayette yine. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Allah Kur'an'ın tamam olduğunu, tas tamamı olduğunu bildiriyor. Yani ona ek bir bilgi gerekmediğini söylüyor inşallah. Yine Rum suresi 58. ayette biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Yine Allah her örneği gösterdiğini bildiriyor. Yine başka bir ayette Nas suresi 89. ayet şeytan Allah'a sığınırım. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Yine Allah her şeyin açıklayıcısı olduğunu başka bir ayette bildiriyor.
Evet. Yine süremiz de doldu.
Evet. Hocam. Süremiz dolmuş. Tamam.
İnşallah.
Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza Mavi Karadeniz Radyo, Samsun, Tokat, Turhal, Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV, Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz.
Tekrarlıyorum, yarım saat sonra Sayın Hocamızın katılımıyla Samsun Aks TV'de beraberiz inşallah.
İnşallah. İnşallah.